Ayrım 4. Üçüncü ikiz Ken Follett. Sayfa 40. Az ileride Liza'yı görünce soluğu kesilecek gibi oldu. Liza yan yatıyordu. Ana rahmindeki bir dölüt gibi kıvrılmış duruyordu ve çırılçıplaktı. Bacaklarının arasında kan lekesine benzeyen bir şey vardı. Hiç kımıldamıyordu. Jean'i bir an korkudan kas katı oldu. Kendini toparlamaya çalışarak "Liza!" diye bağırdı. Aşırı heyecanla canhıraş bir çığlık attığını fark edince kendine gelebilmek için derin bir soluk aldı. "Lütfen Tanrım, ne olur başına bir şey gelmiş olmasın." Boruların arasından geçerek odanın bir başından öbür başına kadar yürüdü ve arkadaşının yanına diz çöktü. "Nasılsın Liza?" Liza gözlerini açtı. "Tanrı'ya şükürler olsun," dedi Jean'i. "Ben seni öldü sanıyordum." Liza yavaşça doğrularak oturdu. Jean'in yüzüne bakmak istemiyordu. Dudakları yara bere içindeydi. "Biri bana tecavüz etti," dedi. Jean'i arkadaşını canlı olarak karşısında bulduğu için çok mutluydu. Sevinci kursağında kaldı. Büyük bir dehşet ve korku içinde "Aman Tanrım, burada mı?" dedi. Liza onu başıyla onayladı. "Buradan çıkılacağını söyledi bana." Jean'i gözlerini kapadı. Liza'nın saldırıya uğrayıp ardından tecavüze uğraması nedenli utanç verici bir şeydi. Bunu tahmin edebiliyordu. Neredeyse ağlayacaktı. Ama gözyaşlarını tutmasını bildi. Bir süre dili tutulmuş gibi hiçbir şey söyleyemedi. Daha sonra kendine gelir gibi olunca "Kimdi o?" diye sordu. "Bir güvenlik görevlisi." "Yüzünü puanlı bir eşarpla da örtmüş müydü?" "Eşarpı çıkardı, attı." Başını çevirerek "sürekli gülüyordu," dedi. Bu akla yatkındı işte. Haki pantolonlu kız bir güvenlik görevlisinin elle sarkıntılık yaptığını söylemişti. Giriş bölümündeki güvenlikçi binada kendisinden başka güvenlik görevlisi bulunmadığından çok emin konuşuyordu. "Jean'i, o adam güvenlik görevlisi değildi," dedi. Onun daha birkaç dakika önce koşar adımlarla uzaklaştığını görmüştü. Adamın o kirli işi burada gerçekleştirdiğini düşününce içini müthiş bir öfke kapladı. Bu kampüste herkesin sere serpe soyunup duş yaptığı jimnastik binasında elleri tir tir titremeye başladı. Onu bir eline geçirse hiç acımadan boğabilirdi. Dışarıdan sesler geliyordu. Bağırıp çağıranlar, sıkılan suların çıkardığı seslere karışan küt küt ayak sesleri. İtfaiye erleri çalışıyor olmalıydılar. Jean'i telaşlı bir sesle "dinle, burada kalamayız. Bu çok tehlikeli," dedi. "Hemen bu binadan çıkmalıyız." Liza cansız ve tek düze bir sesle "ama giyecek bir şeyim yok ki benim," dedi. "Biliyor musun, burada geberip gidebiliriz. Sen şimdi boş ver giyecek şeye, dışarıda herkes yarı çıplak zaten." Telaşla bir şeyler aramak için odanın içine göz atınca su tankının altına üst üste atılmış şeylerin içinde Liza'nın kırmızı bağcıklı süt yeniği de külotu gözüne ilişti. Onları yerden aldı, çamaşırlarını üzerine geçiremen kirli mirli hiç yoktan iyidir. Liza boş gözlerle şaşkın şaşkın bakınarak yerde oturmaya devam etti. Jean'i korkmaya başladı. Liza ya yerinden kalkmak istemezse ne yapardı o zaman? Sesini yükselterek "haydi bakalım kalk ayağa," dedi ve Liza'yı ellerinden tutarak ayağa kaldırdı. Liza sonunda Jean'in gözlerinin içine bakarak "biliyor musun Jean'i, korkunç bir şeydi," dedi. Jean'i kollarını Liza'nın omuzları üzerine koyarak ona sımsıkı sarıldı. "Çok üzüldüm Liza, gerçekten çok üzüldüm," dedi. Odanın sağlam bir kapısı olduğu halde duman gittikçe yoğunlaşmaktaydı. Jean'in korkusu dağılmış, onun yerine bir acıma duygusu oluşmuştu. "Buradan hemen çıkmalıyız, yangın her yeri yakıp kül edecek. Tanrı aşkına geçir şunları üzerine." Liza sonunda kımıldadı, külotunu bacağına geçirdi, süt yenini taktı. Jean'i elinden tutarak onu duvardaki seyyar merdivene doğru götürdü ve önce onu çıkarttı yukarı. Dikkatle onu izliyordu ki kapı büyük bir gürültüyle açıldı, toz duman içinde bir itfaiye eri içeri girdi. Çizmelerinin çevresinde sular girdaplar yapıyordu sanki. Adam onları görünce afalladı. Jean'i "bizim bir şeyimiz yok, buradan çıkıyorduk," diye bağırdı ve Liza'nın peşi sıra tırmanmaya devam etti. Az sonra dışarıya temiz havaya attılar kendilerini. Jean'in içi rahat değildi. Gerçi Liza'yı yangından kurtarmıştı ama onun yardıma gereksinimi vardı. Bir koluyla omuzlarından kavrayarak binanın önüne doğru götürdü. Yolun her tarafına polislerin zırhlı araçlarıyla itfaiye arabaları park etmişti. Kalabalığı oluşturan kadınların çoğu çıplak vücutlarını örtmek için bir şeyler bulmuşlardı. Lisa kırmızı çamaşırlarının içinde hemen göze çarpıyordu. Jean'i kalabalığı yararak ilerlerken, ''Aranızda fazla pantolon olan var mı? Rica ediyorum, başka bir şeyler de olabilir.'' dedi. Herkes fazla giyeceklerini başkalarına vermişti. Jean'i kendi süveterini Lisa'ya verecekti ki altında süt yeni olmadığı aklına geldi. Sonunda uzun boylu zenci bir erkek yaka uçları düğmeli gömleğini çıkararak Lisa'ya verdi. ''Geri isterim ama.'' dedi. ''O bir Ralph Lauren'dir. Adım Mitchell Waterfield, matematik bölümünden.'' Jean'i büyük bir değer birlikte ''Unutmam.'' dedi. Lisa gömleği giydi, kısa boylu olduğu için gömlek dizlerine kadar inmişti. Jean'i bir karabasan geçiriyordu ama kendini kontrol edebiliyordu. Lisa'yı ilk yardım araçlarının oraya doğru sürükledi. Üç polis bir zırhlı araca yaslanmışlar, öylece duruyorlardı. Jean'i üç polisin en yaşlı olanıyla konuştu. Şişman, bıyıkları ağarmış bir beyazdı. ''Bu kadının adı Lisa Hoxton, ırzına geçilmiş.'' dedi. Ağır bir suç işlendiği haberini alınca derhal harekete geçeceklerini sandı ama adamlar nedense hiç oralı olmadılar. Haberi iyice kavrayabilmeleri kısa da olsa bir zaman aldı. Jean'i dayanamayıp adamlara bağırmak üzereydi ki bıyıklı olanı yaslandığı arabanın kaputundan doğrularak ''Olay nerede cereyan etti?'' dedi. ''Yanan binanın bodrumunda, arka tarafta, yüzme havuzunun makine dairesinde.'' Polislerden genç ve zenci olanın şu itfaiye erleri hortumla tüm kanıtların çoktan canını okumuşlardır çavuş dedi. Haklısın dedi yaşlı olanı. En iyisi sen oraya git de olayın cereyan ettiği yere hiç kimseyi sokma Lenny. Lenny hemen fırladı yerinden çavuş Lisa'ya dönerek bunu yapan adamı tanıyor musunuz Miss Hoxton dedi. Lisa başını iki yana sallayarak yanıt verdi. Jean'i, adam uzun boylu ve beyaz, başında da üzerinde güvenlik yazısı bulunan kırmızı bir beyzbol şapkası vardı. Yangın çıktıktan hemen sonra onu kadınların soyunma odasında gördüm. Lisa'yı bulmadan önce koşarak uzaklaşan birini fark ettim, sanırım aynı adamdı. Polis elini arabanın içine uzatarak telsizin mikrofonunu kaptı. Bir şeyler söyledikten sonra onu gene eski yerine koydu. O şapkayı başında bir süre daha taşıyacak kadar enayilik yaparsa onu hemen yakalayabiliriz. Öteki polise dönerek McHenty, mağdur kızı hemen hastaneye götür dedi. Genç McHenty beyaz ve gözlüklüydü. Arabanın önünde mi yoksa arka koltukta mı oturmak istersiniz dedi. Lisa içine bir kurt düşmüş gibi hiçbir şey söylemedi. Jean'i sen önde otur, seni suçlu sanmalarını istemezsin diyerek onu rahatlattı. Lisa'nın yüzüne ödü kopmuş gibi bir ifade yayıldı. ''Sen de benimle gelmiyor musun?'' dedi. Jean'i ''İstersen gelirim.'' diyerek onu yatıştırmaya çalıştı. ''Ya da ben bir koşu eve gitsem de sana birkaç giyecek şey getirsem diyorum. Sonra da hastanede buluşuruz.'' Lisa canık sıkılmış gibi McHenty'ye baktı. Jean'i ''Her şey yoluna girecek Lisa.'' dedi. McHenty zırhlı arabanın kapısını açtı ve Lisa içine girdi. Jean'i ''Hangi hastaneye?'' diye sordu. ''Santa Teresa'' dedi McHenty ve o da arabaya bindi. ''Birkaç dakika sonra ben de orada olurum.'' Jean'i bunları hızla uzaklaşan arabanın arkasından söylüyordu. Koşar adımlarla okulun park yerine doğru yürüdü. Lisa ile birlikte gitmediğine de çok pişman oldu. Ayrılırken yüzüne nasıl da korkmuş ve berbat bir ifade yerleşmişti. Ama şu anda temiz giysiye de gereksinimi vardı. Aslında tek ihtiyacı olan şey yanına oturup elini tutarak onu rahatlatacak bir kadın olsa gerekti. Ve galiba da istediği son şey silahlı bir maço erkekle yalnız kalmaktı. Jean'i kendini arabanın içine atarken ''Yoksa ben her şeyi berbat mı ettim?'' dedi içinden. ''Tanrım ne gün ama'' derken büyük bir hızla park yerinden fırladı. Evi kampüsten pek uzak sayılmazdı. Küçük sıra evlerden birinin üst katında oturuyordu. Arabayı aceleyle park etti ve doğru içeri koştu. Yüzünü ellerini çabucak yıkadıktan sonra üzerini değiştirdi. Bir süre giysilerinden hangisinin Lisa'nın kısacık tombul bedenine gidebileceğini düşündü. Büyük beden polo yaka bir tişörtle beli lastikli eşofman pantolonu çıkardı. İş ona uygun çamaşır bulmaktı. Şu torba gibi boksör şortu pekala işini görebilirdi. Ne var ki sütyenlerinden hiçbiri ona gelmezdi. Ne yapalım? Lisa da onsuz olsundu. Bunlara bir de spor ayakkabı ekledi. Hepsini bir çantaya tıktıktan sonra çıktı. Arabasıyla hastaneye doğru ilerlerken havası değişti. Yangının başlamasından bu yana zihnini işgal eden tek şey şimdi ne yapması gerektiğiydi. Artık patlamak üzereydi. Lisa neşeli ve çenebaz bir kadındı. Ama başına gelen bu dehşet verici, korkunç olay onu bir canlı cenazeye döndürmüş, bu yüzden tek başına bir polis arabasına binerken bile ödü patlamıştı. Bir sürü alışveriş mağazasının yer aldığı caddede ilerlerken Jean'i kırmızı şapkalı adamı buralarda bulabileceğini umuyordu. İçinden onu bir görse arabayı kaldırımın üzerine sürüp onu çiğnemeyi bile düşünüyordu. Ne var ki gerçekte onu tanımıyordu bile. Adam yüzünü örttüğü puanlı kumaş parçasını çoktan çıkarmış olmalıydı. Belki de şapkasını bile. Üzerinde başka ne vardı peki? Hiçbir şey hatırlamadığını fark edince dehşete kapıldı. Belki tişörte benzer bir şey dedi içinden. Altında da mavi bir kot pantolon, belki de bir şort. Ama üzerini çoktan değiştirmiş olmalıydı. Kendisi de öyle yapmamış mıydı? Gerçekte sokaktan yürüyen şu beyazlardan herhangi biri olabilirdi. Örneğin evlere pizza servisi yapan şu kırmızı ceketli olan, ellerinde ilahi kitaplarıyla karısıyla kiliseye doğru yürüyen şu kel kafalı herif ya da gitar kutusu taşıyan şu sakallı yakışıklı, hatta içki satılan dükkanın önündeki berduşla laflayan polis bile olabilirdi. Ne yapsa ne dese öfkesi dağılmıyordu. Direksiyona öyle bir sarıldı ki parmak boğumları beyazlaştı. Santa Teresa kentin kuzey sınırları yakınlarındaki kocaman bir banliyöde yer alan hastaneydi. Jean'i arabayı park yerine bıraktıktan sonra acil servisi buldu. Lisa çoktan bir yatağa yatırılmıştı. Üzerinde bir hastane pijaması, gözlerini tek bir noktaya dikmiş sürekli oraya bakıyordu. Sesi kısılmış bir televizyon aygıtı Emmy ödüllerinin törenini veriyordu. Hollywood'un yüzlerce ünlüsü akşam kıyafetleriyle şampanya içiyor, bir yandan birbirlerini kutluyorlardı. McKenty dizinin üzerinde bir not defteri yatağın yanında oturmaktaydı. Jean'i çantayı yere bıraktı. Baksa da giyecek bir şeyler getirdim. Ne oldu, bir şey mi var? Lisa'nın yüzünde en ufak bir kımıltı olmadı, konuşmuyordu. Jean'i hala şoktan kurtulamamış dedi içinden. Duygularını belli etmemeye çalışıyor, kendini tutuyordu. Sabrı taşıp bu olaya ne kadar sinirlendiğini göstermeliydi. Sonunda dayanamayacak ve patlayacaktı. McKenty, olayın en ince ayrıntılarını bile not etmeliyim. Miss, bizi birkaç dakika daha yalnız bırakır mısınız lütfen dedi. Jean'i oh elbette diyerek özür diledi. O sırada Lisa ile göz göze gelince durakladı. Az önce onu bir erkekle tek başına bıraktığı için kendini lanetleyip durmuştu. Şimdi tutup gene aynı şeyi yapacaktı. Yalnız bir şey diyeceğim. Belki de Lisa benim de kalmamı isterdi dedi. Lisa bu söylenenleri en ufak bir kuşku götürmeyecek biçimde açıkça başıyla onayladı. Jean'i yatağın kenarına ilişerek Lisa'nın elini tuttu. McKenty dik dik baktı fakat bir şey demedi. Ben Miss Hoxton'a saldırgandan kendini nasıl korumaya çalıştığını soruyordum dedi. O sırada çığlık attın mı Lisa? Lisa alçak bir sesle sadece bir kez beni yere ittiğinde diyebildi, sonra da bıçak çekti. McKenty'nin sesinden sadece gerçeği aradığı belli oluyordu. Konuşurken sürekli not defterine bakıyordu. Saldırıyı savuşturmaya çalıştın mı diye sordu. Lisa başını sağa sola oynatarak bıçakla üzerime saldıracağından korktum dedi. Demek ilk çığlıktan sonra ona ciddi biçimde karşı koymaya kalkışmadın. Lisa başını sağa sola oynatarak ağlamaya başladı. Jean'i onun elini sıkıyordu. McKenty'ye dönerek içinden sen onun ne yapmasını bekliyordun ve demeyi çok isterdi ama susmayı yeğledi. Zaten daha bugün Brad Pitt'e benzeyen bir oğlana yeterince kabalık etmiş, Lisa'nın memeleri hakkında çok çirkin bir espri yapmıştı. Bir de jimnastik binası girişindeki güvenlik görevlisini azarlamıştı. Resmi kimlik taşıyan kişilere karşı nasıl davranılacağını pek kıvıramadığını bildiğinden bu polisin düşmanlığını kazanmaya hiç niyeti yoktu. O da sadece işini yapıyordu zaten. McKenty adam içine girmeden önce bacaklarını açman için seni hiç zorladı mı diye konuşmasını sürdürdü. Jean'i suratını buruşturdu. Bunların arasında bu tür soruları soracak kadın polisler yok muydu acaba? Liza bıçağının sivri ucuyla baldırlarıma dokunuyordu dedi. Bacağını yaraladı mı? Hayır, yaralamadı. Demek sen bacaklarını zorlanmadan açtın. Jeanne, bir şüpheli polise silah çekince siz ona silah çekmez misiniz dedi. Ona da mı zorlanmadan diyorsun sen? McKenty kızgın kızgın baktı. Lütfen izin verin de ona ben karar vereyim mis. Bunu söyledikten sonra Liza'ya döndü. Yara filan var mı dedi. Evet, kanamam devam ediyor. Zorla ırzına geçildi de ondan mı? Evet. Yaran tam olarak nerende? Jeanne daha fazlasına dayanamayacaktı. Biz bu konuyu doktora bıraksak daha iyi olmaz mı dedi. Karşısındaki aptalmış gibi Jeanne'nin yüzüne şöyle bir baktıktan sonra ben bir hazırlık soruşturması yapmak zorundayım dedi. Öyleyse tecavüz sonucu iç zedelenme olmuş diye yazsana. Burada bilgi toplayan benim. Sen bu konuda haksız olduğunu kabul etsen iyi olur bayım diyen Jeanne bağırmamak için kendini zor tutuyordu. Arkadaşımın durumunu görüyorsun, acı içinde kıvranıyor. Az sonra bir doktor muayenesinden geçirilecek. Onun için tutup da iç kanama geçirdiğini anlatmak zorunda değildir bence. McKenty çok kızmışa benziyordu ama yine de sorgulamaya devam etti. Bakıyorum da üzerinde kırmızı dantelli bir külot var. Adamın iştahını kabartmasında bunun rolü olabileceğini düşündün mü? Liza gözleri dolu dolu başını öbür tarafa çevirdi. Jeanne, ben size şimdi kırmızı Mercedes'imin çalındığını haber verseydim, bana bu kadar alımlı bir araba kullanarak hırsızı neden tahrik ettiğimi mi sorardınız dedi. McKenty bu söylenenleri hiç aldırmadan, acaba suçluyla daha önce hiç karşılaşmış mıydın Liza dedi. Hayır, hiç karşılaşmadım. Belki de duman yüzünden adamı pek ayırt edemedin. Üstelik yüzünde puanlı eşarp gibi bir şey varmış. En başta doğrusu hiçbir şey göremiyordum. O şeyi yaparken odanın içi o kadar da dumanlı değildi, onu gördüm. Ardından dediklerini onaylar gibi onu gördüm diye sürdürdü. Öyleyse tekrar görsen hemen tanırsın onu. Liza elbette dedi ürpererek. Demek daha önce onu hiç görmedin, barda ya da benzeri bir yerde. Hayır, görmedim hiç. Hiç bara gider misin Liza? Elbette giderim. Tek başına yani, anlarsın ya. Jeanne'nin tepesi attı. Bu ne biçim soru be dedi. Savunma avukatları sorar ya, o biçim bir soru işte dedi McKenty. Liza şu anda bir duruşmada değil, hem o suçlu değil, olayın kurbanı. Olaydan önce bakire miydin Liza? Jeanne ayağa fırladı. Tamam, bu kadar yeter. Böyle bir sorgulamanın gerekli olduğunu sanmıyorum dedi. Böylesi kırıcı sorular sormaya hakkınız yok sizin. Söylediklerinin ne oranda güvenilir olduğunu saptamaya çalışıyorum dedi McKenty sesini yükselterek. Kirletildikten bir saat sonra mı? Unut gitsin. Ben görevimi yapıyorum. Görevinin ne olduğunu bildiğini sanmıyorum. Senin bir boktan anladığın yok McKenty. Adam yanıt vermek için ağzını açmak üzereydi ki kapıya vurmadan odaya bir doktor girdi. Yorgun ve işi başından aşkın gerçek bir doktordu. Tecavüze uğrayan kız bu mu dedi. Miss Lisa Hoxton dedi Jeanne. Evet, tecavüze uğrayan o. Önce vajinayı bir temizlemem gerek. Doktor sevimsiz bir şeydi ama hiç değilse onun sayesinde McKenty'den kurtulmuş olacaklardı. Jeanne polisin yüzüne baktı. Adam vajinanın temizlenmesini denetleyecekmiş gibi yerinden kımıldamıyordu. Bu işe başlamadan önce lütfen polis McKenty'nin dışarı çıkmasını söyler misin dedi. Doktor durdu. Bir yandan da McKenty'ye bakıyordu. Polis omuzlarını silkerek dışarı çıktı. Liza ağlamaya başladı. Jeanne buna inanamıyordu. Bunlar ne menem insanlardı. Özür dilerim efendim dedi doktora. İşini bir an önce bitirmek isteyen doktor, bir sorununuz mu var diye sordu. Lütfen biraz daha nazik olamaz mısınız acaba? Doktorun yüzü kıpkırmızı oldu. Hastane hasta ve ölümcül beyin travması geçirmiş ağır kazazedelerle dolu dedi. Şu anda acil servisle araba kazası geçirmiş 3 çocuk yatıyor. Her üçü de ölecek belki. Sen de tutmuşsun uygunsuz bir herifle yatan bir kıza karşı nazik davranmadığım için yakınıyorsun. Jeanne afallamış bir haldeydi. Uygunsuz biriyle yatmak mı? Liza doğrularak oturdu. Ben evime gitmek istiyorum dedi. Jeanne galiba en doğru olanı da bu dedi ve çantasının fermuarını açarak yatağın üzerindeki giysileri toplamaya başladı. Doktor bir şey söyleyemedi. Ardından kızgın bir sesle nasıl isterseniz dedi ve çıktı gitti. Jeannie ve Lisa birbirlerinin yüzüne baktılar. Bu olanlara inanamıyorum dedi Jeannie. Lisa nereye gittiler ya dedi ve yatağından indi. Jeannie hastanenin verdiği geceliği üzerinden çıkarmasına yardım etti. Lisa temiz giysileri bir çabuk giydi, ayakkabıları ayağına geçirdi. Seni şimdi evine götüreceğim dedi Jeannie. Lisa bu gece benimle kalır mısın lütfen diye sordu. Evde yalnız olmak istemiyorum. Elbette seve seve kalırım. McKenzie hala dışarıda bekliyordu. Süngüsü düşmüş bir hali vardı. Sorgulama işini yüzüne gözüne bulaştırdığını galiba o da anlamıştı. Sorulacak birkaç sorun daha olacak dedi. Jeannie hiç sinirlenmeden sakin bir sesle biz buradan gidiyoruz dedi. Lisa şu anda sorularınızı yanıtlamayacak kadar perişan bir durumda. Polis endişeli bir sesle ama yanıtlamak zorunda şikayeti var çünkü dedi. Lisa ben tecavüze filan uğramış değilim bir yanlışlık oldu şu anda sadece evime gitmek istiyorum dedi. Birine durduk yerde bir suç yüklemenin suç olduğunu da biliyor muydun? Jeannie bu kez iyice kızdı. Bu kadın bir suçlu değil dedi. Bu kadın bir mağdur. Eğer şefin neden şikayetini geri aldı diye soracak olursa Baltimore Polis Müdürlüğü'nden Polis McKenzie tarafından kabaca rahatsız edildiği için dersin ona. Ben şimdi onu evine götürüyorum. Lütfen kusura bakma artık. Kolunu Lisa'nın omuzlarına atarak onu polisin yanından çıkışa doğru adeta sürükledi. Birlikte uzaklaşırken Jeannie polisin ''Ben bir şey yapmadım ki'' diye mırıldandığını işitti. 4. ayrımın sonu. Sayfa 50.